Habibi Huda, Bahri Kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âli ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten huzur-u manevisinde bulunduğumuz Gönüller Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Akşam namazımızı ifa ettik. Rabbimiz kabul eylesin. Huşuyla namaz kılmaya, tazimle namaz kılmaya, diğer ibadetlerimizi de en güzel şekilde ihsan kıvamında yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Elbette ki camilerimizin böyle cemaatle dolu dolu olması ümmet için de inşallah manevi bir berekettir. Camilerimizi mahzun bırakmamak lazım. Sadece belirli zamanlarda hani toplandık, sohbet dinledik veya vaaz dinledik şeklinde değil, olabildiği kadar cemaatta devam etmeye, namazlarımızı cemaatle kılmaya gerçekten önem vermeliyiz. Çünkü namazlarda okuduğumuz Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in buyuruluyor. Ya Rabbi, biz ümmeti Muhammed olarak, biz Müslümanlar olarak hep beraber sana ibadet eder ve hep beraber senden yardım dileriz. Yani ferden de kılsak yine na'budu diyoruz. Yani biz ümmeti Muhammed, biz Müslümanlar, hani hiç ben demiyoruz, hep biz diyoruz. Onun için o bizliği gerek aile hayatında, gerek toplum hayatımızda, gerek ibadet hayatımızda o biz olduğumuzun farkına varmak çok önemli. Evet. Ama daha çok bugün bahsettiğim bütün bu alanlarda ben var. Resulullah Efendimiz esas konuya gireceğim ama böyle bir duayla başladık. Bugün ben kelimesini herhalde yine bir sohbetimizde geçmişti bu. Kapıyı çaldığı zaman bir sahabi, kim o dediğinde Efendimiz, ben diyeni bile Efendimiz hayır ben deme diyor. İsmini söyle. Evet, ismini söyle. O ben kelimesi daha farklı böyle bir duyguyu da ifade ediyor belki. Tarif etmekten öteye o ben kelimesi bazen içimizde benlik olarak bir put haline gelebiliyor. Onun için biz olmaya, ümmet olarak, toplum olarak, aile olarak, mahalle olarak biz olabilmek bu ümmetin en önemli derslerinden biridir. Her sohbetimizin başında hemen hemen bunu arz ediyorum. Derslerimizi, bu sohbetlerimizi bir fihrist, bir silsile halinde yapmaya çalışıyoruz. Bundan önceki sohbetlerimizde başlamıştık yine. Muhabbeti, Allah korkusunu, tazimi, emanet ve ahde vefayı, sadakati, ihsan ve murakabe halini, tevazu ve geçen haftada böyle İstanbul'da bir semt olarak kalan ama hayatımızda çok da önemli olan vefakarlığı konuşmuştuk. Allah Resulü'nün vefasını, sahabelerin vefasını, Allah dostlarının vefasını. Bugün de şahsiyet özelliklerinden, Cenab-ı Hakk'ın esmasından El-Halim ismini. Evet, Rabbimizin bir de Halim ismi var. Kullarında da o ismin tecellisini arzu ediyor Rabbimiz. O Halim sıfatını taşıyan kullarını methediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu mevzuda müstesna bir örnek. İnşallah biraz hem bu kelimenin üzerinde hem bunun hayatımıza nasıl yansıması gerektiği konusunda inşallah yine muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserinden hem okumalar hem de bu arada bazı ilaveler yapmış oluruz inşallah. Kıymetli kardeşlerim, hakikaten tabii bunlar biraz daha klasik konular gibi geliyor. Hocam işte dünyada bu kadar olaylar var, farklı farklı tecelliler var ama bunlar çok mu klasik? Hayır. Çok klasik değil. Kur'an-ı Kerim'de geçen her kelime, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatlarındaki her güzellik bizim hayatımızın temel taşları olmalı. Bunlarla buluşamadıysak, yani gerçekten burada klasik konular diye ifade edilen tevekkülün farkında değilsek, tevazuda nasibimiz yoksa, cömertlik ve ihsan bizlere çok uzaksa, kendi kendimize adeta havanda su dövmek derler. Böyle bir takım iddialarda bulunuruz. İslam bizim için bir hayat değil de ancak anlatılan, konuşulan bir şey haline gelir. Onun için İslam hem içimizi hem dışımızı, bütün davranışlarımızı tanzim eden bir ilahi manzumedir. Bu manzumeyi Allah'ın kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti inşa eder. Ve onun mübarek dudaklarından dökülen hiçbir kelime, efendim bu önemli, bu önemsiz şeklinde bir ayrıma tabi tutulamaz. Tabii gençlerimiz bazen çok heyecanlı oluyorlar. İlahiyat fakültesinde hocalarımızdan birisi hadisler okutuyor. Herhalde böyle bizim sohbetler gibi biraz daha günlük hayatımızla ilgili, onun anlayışına göre çok dışarıya taşmayan, böyle hani biraz insanı hoplatmayan şeyler herhalde okuyor. Halbuki Efendimizin her sözünde ayrı güzellik var. Demiş ki talebemiz, hocam demiş, o hadisler uyutur insanı, siz bize biraz daha farklı hadisler okusun. Ben de dedim ki Resulullah'ın uyu dediği zaman yapacağımız uyumaktan daha güzel bir amel yok. Resulullah uyu diyorsa o sırada uyuyacaksın. Benim şu işim vardı, bu işim vardı. Efendim şimdi uyuma zamanı değil. Uyuma zamanı olup olmadan Resulullah karar verir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabesi grubu geliyor yanlarına. Oruçmuş herhalde bir iki tanesi. O arada Aleyhisselatü Vesselam bakıyor. Kardeşi de ona siz de yiyin diyor. İşte ikide bir ben oruçluyum diyor. Tabii nafile oruç herhalde. Diğer arkadaşları yiyince o böyle ben habire oruçluyum diyor. Resulullah Efendimiz diyor ki bak arkadaşlarınız sana ye diyorlar. Sen hala oruçluyum diyorsun. Onlar sana ye diyorlarsa yiyeceksin. Ha Resulullah da ye diyorsa o sırada ben oruçluyum olmaz. Nafile oruç tabii. Senin oruçlu olduğunu bilerek Allah'ın Resulü ye diyorsa onun hatırını kırmayacaksın, yiyeceksin, başka bir gün bir daha tutarsın. Bunu şunun için söylüyorum, mantığımızı yerli yerine oturmak için. Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ne geliyorsa, ye diyorsa yiyeceğiz, yeme diyorsa yemeyeceğiz, yürü diyorsa yürüyeceğiz, otur dediği zaman da oturacağız. Evet. Yok ben ayakta olacaktım, olmaz. Allah'ın Resulü sana otur diyorsa oturacaksın güzelce. Kalk bakalım diyorsa yok ben yoruldum oturum kalkmam olmaz. Onun mübarek dudaklarından ümmeti için ne söyleniyorsa bizim için hayat o. Evet. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman ona icabet edin. Yani Allah ve Resulü bize neyi emrediyorsa bizim için hayat odur. Onun için kıymetli kardeşlerim, hakikaten hani asr-ı saadetten günümüze faziletler medeniyeti başlığı altında önümüze konan bu konuların hepsi bizim için çok önemli konulardır. Ya hocam bu olsa da olur, olmasa da olur. Yani buna mı düştü gündem, bu mu? Yok, gündem Allah Resulü'nden ne geliyorsa bize, Kur'an-ı Kerim'den hangi ayet okunuyorsa her gün hepsi gündem. Hepsi gündemdir. Belki zaman zaman o ana ait sıralamalar olabilir. Onun için de bugün de Cenab-ı Hak bu Esma-i Hüsna'sından El-Halim ismi üzerine ki bugün maalesef birçok problemlerimizin temelinde böyle bir güzel ahlakı benimsemeyiş var. Aile hayatlarında o hilmiyetin olmayış, eşlerin birbirine böyle kaba sert davranmaları, sabırsız olmaları, hemen dediklerini anında yaptırmak gibi acil olmaları yuvaların yıkılmasına sebep oluyor. Dostluklarda aynı şekilde yine sabırlı olmamak, teennili olmamak, acil olmak yani çok aceleci olmak, dediğini dediği anda yapmak gibi zaaflarımız dostlukların bozulmasına, düşmanlıkların oluşmasına sebep oluyor. Onun için ki Cenab-ı Hak o Esma-i Hüsna dediğimiz 99 isminin her birinden kula bir nasip düşmeli. Her birinden. Bu bana lazım değil, haşa olmaz. Allah'ın kulları için uygun gördüğü, tabi Rahman sıfatı kullarda tecelli edemez. Sadece kendisine has bir sıfat. Onun ötesindeki settar sıfatı mı var Cenab-ı Hakk'ın? Kula da o settarlıktan bir nasip düşecek. Örtmesini bilecek. Cenab-ı Hakk'ın kerim sıfatı mı var? Kulda kerim olacak. Aziz sıfatı mı var? Kulda izzet taşıyacak. Evet. Allah madem ki bu sıfatlarını kendi kullarında bir takdim için kendisini bildiriyor. Kullarının da hani beyan edildiği şekilde tehallaku bi ahlakillah. Kulun ahlaklanabileceği ilahi ahlakta ne varsa kul onları almak durumunda kıymetli kardeşlerim. Gelelim konumuza. Belki sohbetimizin böyle ana konusu olacak. Ayet-i Kerime ile başlayalım. Âl-i İmrân suresinin 159 ve 161. ayet-i kerimeleri bunlar. Bu ayet-i kerimeler Bedir Savaşı ile Uhud Savaşı ile daha doğrusu o iki savaşta olan olaylarla da ilgili olarak bizlere kıyamete kadar müminin takınacağı özellikleri anlatıyor. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'ne yani Uhud'a çıkacağı zaman Bedir'den hemen sonraydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin içinde kalmayı tercih etti. Niye? Bir güzel dostumuz Medine'de izah etmişti. Dedi ki Medine'nin dedi sokakları çok dardı. Müslümanlar da Medine'ye güzelce yerleşmişlerdi zaten. Efendimiz Bedir'in aksine çünkü Bedir'de bir zaruret vardı kafileye çıkmak için. Ama burada öyle bir zaruret yoktu. Müşrikler geliyorlar. Efendimiz Medine'nin içinde kalalım. Herkes evlerine çekilir. Okları var, şeyleri var. Sokaklara girdikçe onlar Müslümanlarla baş edemez. Biz daha muzaffer oluruz. Hepsi Medine'nin sokaklarında adeta yerlere sürünürler diye düşündü belki Allah'ın Resulü. Ama genç sahabiler tabii o Bedir'de böyle güzel bir mazhariyet olunca melekler de oraya katılınca dediler biz Bedir'e katılamadık. Aman ya çıkalım ya Resulallah. Baktı ki Efendimiz genel talep hep böyle artık. Peki dedi mübarek peygamber. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz buyurdu ki ey gençler evet siz böyle dediniz ama Resulullah burada kalmayı murad ediyordu. Aman ya Ebu Bekir Efendimiz biz hata mı ettik? Öyleyse söyleyelim tekrar peygambere onun kanaatı neyse biz ona uyalım. Fakat Allah'ın Resulü zırhını giymişti. Zırhını giymişti artık. Dediler ya Resulullah isterseniz burada kalalım. Efendimiz de buyurdu ki hiçbir peygamber zırhını giydikten sonra artık savaşmadan onu çıkarmaz. Madem ki giydik, kader neyse olacak. Böylece o da gidildi. Tabii 70 tane de şehit verildi. Herkes boynunu da büktü bu defa. Sonra giderken bir kısmı da geri de döndü. Münafıklar ondan sonra geri de döndü. Böyle acıklı bir manzara oldu. Biz söyledik dinlemediniz. Gördünüz işte manzarayı. Biz böyle bir durumda olsak biz fıtri olarak böyle söyleriz. Ama Habibi Kibriya sevgili peygamberimiz öyle demedi onlara. Çok yumuşak davrandı. Onun için de Cenab-ı Hak o yumuşak davranmayı bizim sana rahmetimiz geldi de sen yumuşak davrandın ey Habibim yani. Biz sana rahmet ettik. Beşeri fıtrat belki farklı bir şey söylemeyi gerektirirdi. Onun için ayet-i kerimede buyuruluyor ki o vakit Allah'tan bir rahmetle ey Habibim sen onlara yumuşak davrandın. Başlarına kalkmadın yani bir şeyi. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın bu defa da etrafından dağılıp giderlerdi. Demek ki kabalık, katı yüreklilik insanı çekmiyor ya dağıtıyor. Böylece Müslümanlara da hayatları boyunca o nebevi ahlakı taşımaları gerektiği ifade ediliyor. Yumuşak olmayı, leyin olmayı, helim sahibi olmayı, bunları biraz açarız inşallah biraz sonra. Eğer gerçekten sen hem kaba hem katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Biraz böyle ayet-i kerimeyi şöyle günümüze doğru bir alırsak kıymetli kardeşlerim, çok zaman ailevi problemler geliyor. Hemen hemen çok zaman değil, her gün bir ailevi problemle karşılaşıyoruz. En çok da söylenen, yuvaları yıkan ne bu? Kabalık ve katı yürek. O yüzden çok kaba diyor. Bazen hanımefendi diyor, öyle bir kaba beyin var ki efendim, çekilmeyecek artık diyor. Bazen tersine bir delikanlı geliyor. Hocam o kadar nezaketi davranıyordum diyor ama diyor çok katı, kaba, böyle dediğinden şaşmayan bir ailem var, ne yapacağım ben diyor. İşte o zaman da hilmiyet sıfatını kazanmak gerekiyor. Konuya daha da gireceğim ama Allah rahmet eylesin, merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızın bir mektubu gelmişti, böyle bir ihvanı yazmış. Muhtemel ki o mektupta, belki de başkasına ait o mektup, böyle bir efendi hanımından biraz şikayetler ediyor. Hazret o kadar böyle zarif yazmış ki, buyuruyor ki, كَادَ الْحَلِيمُ اَنْ يَكُونَ نَب۪يًا Böyle şöyle tercüme etmiş, hilim hali, yumuşaklık hali, imkan varken cezayı geciktirmek, acele etmemek, bunları açarız, hali nübüvvete karip bir ahlaktır. Peygamberliğe karip bir ahlaktır. Çünkü Allah Teala peygamberlerini o hilmiyet vasfıyla yad ediyor. Dolayısıyla siz yine de ailenize hilimle muamele edin diyor. Baktım bir Allah dostu nasıl böyle terbiye etmiş. Onun için kıymetli kardeşlerim, aslında gerek aile hayatında, gerek toplum hayatında yaşadığımız problemlerin temelinde o nebevi ahlakı kazanamayış var. Ne kadar nebevi ahlakla, ilahi ahlakla bezenirsek, hayatımızın bütün alanlarında problemlerimiz o kadar azalacaktır. Ticari hayatta aynı şekilde. Ne bileyim, toplum hayatında aynı şekilde. Misal mi istiyorsunuz hocam? Bakıyorsunuz işte trafikte, ya sen benim önümden geçtin diyor, adam silah çekiyor, vuruyor. Ya biraz yumuşak olsa ne olur yani, geçmeseydin kardeşim desin. Değil mi? Nasıl ki öfkeli bir toplum haline gelmişiz böyle. Nasıl ki enelerimiz fışkırmış. Nasıl ki tamam bencilleşmişiz. Evet, bir kardeşimiz hata yapıyor belki. Hata yapıyor diye adamı silahla vurmanın anlamı yok ki yani. Sokağın ortasında kavga etmenin anlamı yok ki. Onun için ne kadar Efendimizin ahlakına toplum olarak yaklaşabilirsek, bütün alanlarda ama sadece hilmiyette değil tabii. Tevazuda yaklaşırsak, İsa'da yaklaşırsak, fedakarlıkta yaklaşırsak, tebessümde yaklaşırsak toplumumuz o kadar daha asr-ı saadet toplumuna yakın olacak yani bakın. Zaten medeniyetler fazileti dediğimiz de asr-ı saadetin güzelliği. O sahabiler. Tabii bazen konuşurken de elhamdülillah farklı misaller geliyor. Bir şey vardır böyle, Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Efendimizle Bilal Habeşi arasında çok güzel bir menkıbe vardır yani, hadise doğrusu. İnsanlara ama bu insan olmanın bir takım zaaflarını hemen tedavi etmesini biliyorlar. Öyle bir nesil yani. Bir gün Ebu Zer el-Gıfari, o tabi daha Mekke'nin Gıfar kabilesinden ve bir de adı sanı belli bir zat, Bilal Habeşi'ye ne olduysa demiş ki, hadi oradan kara kadının oğlu demiş. Bu insan bu. Bilal Habeşi, ya sen bana bu lafı nasıl söylersin deyip yumruk atmamış yani. Ya ne yapmış peki? Demiş ki, Ebu Zer bir şey söylüyorsun ama ben bunu gidip Resulullah Efendimiz'e söyleyeceğim. Böyle bir söz söyleme hakkın var mı yok mu senin? Aman dur söyleme, yapma etme. Yok, ben söyleyeceğim yani, sana bir öfkenle olun değil. Ama ben bunu anlatmam lazım Resulullah Efendimiz'e. Bir dava da gütmüyorum. Gitmiş, ya Resulallah demiş, bu Ebu Zer bana böyle dedi. Resulullah Efendimiz şöyle bir bakmış Ebu Zer'e. Ebu Zer demiş, sende hala cahiliye kalıntıları mı var yoksa? Yok, o karanın oğlu, o beyazın oğlu. Ya bunlar bitti artık, bunlar cahiliye değildi o. Deyince Ebu Zer radıyallahu an o kadar mahcup olmuş ki Allah Resulü'nün önünde. Ben bu lafı niye söyledim? Bak, bana bir tepki de göstermedi. Ama geldi Resulullah'a söyledi. Beni düzeltmek istiyor yani. Demiş ki, ya Resulallah tamam. Ben bu sözü söyledim, inkar etmiyorum. Ama bir şey yapacağım şimdi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Şu yanağımı koyacağım yere. Bu da siyah ayaklarıyla benim öbür yüzüme basacak ve toparlayacağız kendimizi. Sahabe buydu kıymetli arkadaşlar. Peki Bilal abi şey ne yapmış? Ama demiş, benim öyle bir derdim yok yani. Ama ben sizden o cahiliye kalıntısının gitmesini istiyorum yani. O cahiliye kalıntısı gitsin yani. Şimdi bizde hakikaten o cahiliye kalıntısından o kadar çok şey var ki, ne Ebu Zer'i taklit edebiliyoruz, Yani bir hata işlediğimiz zaman ne Bilal-i Habeşi'nin faziletini gösterebiliyoruz. Herkes ben kendi işimi hallederim diyor. Evet. Fakat kendi işimizi hallederken de nefsimizi hallediyoruz çok zaman. Nebevi ölçülerle değil, değil mi? Kur'an'ı ölçülerle değil, nefis ölçüleriyle birçok şeyi halletmeye çalışıyoruz. Onun için de özellikle kendini manevi olarak önemseyen, vasıl-ı ilallah olmak gibi özel bir derdi olan, özel bir hedefi olan, gayesi olan müminlerin nebevi ahlakla bütün her bölümüyle bunların inşallah her dersimizde bir bölümü bir Allah dostunun kaleminden okumaya, anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bunları yerine getireceğiz. Dönelim tekrar kıymetli kardeşlerim. Ayetten böyle bir açılım yaptık. Eğer sen katı yürekli olsaydın, kaba olsaydın bunlar dağılır giderlerdi. Şu halde onları affet. Önce affedeceksin ey Habibim. Peki affettim ya Rabbi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Onların affedilmesi için bir de dua et. Ya Rabbi hatayı onlar yaptılar yani. Tamam ben de affedeyim. Ama kendileri istiğfar etsinler. Değil, sen istiğfar edeceksin Habibim. Sen istiğfar edeceksin onlar için. Onlar senin ümmetin çünkü. Senin arkadaşların. Evet. Onun için zaman zaman böyle çok yakınımızda olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, hatta bazen öğretmen arkadaşlara diyorum ki talebelerinize gece dua ediyor musunuz? Ümmet için gece dua ediyor musunuz? Böyle biraz kırıldığınız dostlarınız için gece kalkıp ya Rabbi onu affediyor musunuz? Bunlar hep bizim gönül zenginliğimizdir. Yani manevi olarak bir mesafe aldığımızın işaretidir. Yoksa insan evet bir yanlışlık görür, ondan sonra sabaha kadar alır verir, sağa döner, sola döner, bir türlü bitmez iş. Onun için bitmeli kıymetli kardeşlerim, o nebevi ahlakı kazanmaya gayret etmeliyiz. Öyleyse Habibim, evet onları affet, onlar için istiğfar et, tamam edeyim ya Rabbi. Sonra daha bitmedi. Ve şabir hünfil emir. Yine yeni bir iş olacak olursa vahyin belirlemediği, o zaman yine sen onlara danış. Ben danıştım ya Rabbi, zaten bu işler oldu deme. Danış yine onlara. Affedeceksin, bir de onlar için istiğfar edeceksin. Sonra yine de bir de onlara danışacaksın. Ama daha sonra da artık azmettikten sonra da, yani istişarelere bitti, bir şeye karar verdiniz, o zaman da tam manasıyla Allah'a güvenin, dayanın. Zira Allah kendisine dayananları şüphesiz çok sever. Ondan sonra da Cenab-ı Hak bütün müminlere hitaben beyanda bulunuyor. اِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Eğer Allah size yardım etti mi korkmayın, hiç kimse size galip gelemez. O zaman Allah'ın yardımını celbedecek bir kıvama gelmek lazım. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. İntensurullah'a yansurkün bakın. Ayetler birbiriyle çok bağlı kıymetli kardeşlerim. Allah size yardım ederse ettiği zaman size kimse galip gelemez. Kendi gücünüzle bu işin altından kalkamazsınız. E peki Allah yardım etsin bize? O zaman siz Allah'ın dinine yardım edin önce. Allah'ın dininde olun merak etmeyin yardım gelir. Gökten de gelir, yerden de gelir. Melekler de gelir. Eğer Allah size yardım ederse size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Ama Allah sizi bırakıverirse, siz kendinizi bıraktığınız için ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalılar. Evet, her türlü hazırlığınızı yapın ama güç ve kuvvet tek sizin değil. Allah'ın yardımı gelmedikçe siz kolunuz bile kaldıramazsınız. Bu ayet-i kerime tabii az önce ifade ettiğim değerli kardeşlerim, Bedir'le Uhud'la ilgili olarak da indiği için hani neye böyle bir ayet-i kerime daha gelmiş? Bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz. Yani hiçbir peygamber bir emanete hıyanetlik yapmaz. Kim emanete, devlet malına hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Hani idamlığa götüren insanların boynuna bir şey asıyorlar. Kararı asıyorlar, mahkeme kararını. Böyle idama götürülenlere. Boynundaki o kararla gidiyor. Ayet-i kerimede de o buyruluyor. Kim emanete, burada izah koymuş diyorlar. Devlet malına ayet biraz o seferle ilgili olduğu için ama daha geniş manada herhangi bir emanete, Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir ve sonra herkese asla haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı taslaman verilir. Niye inmiş bu ayet-i kerime? Nasıl bir hal olmuş? Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetlerin taksimi sırasında bir eşya kaybolmuş. Böyle bir kayıp olunca münafıklar laf atacaklar ya, herhalde Muhammed bunu almıştır demişler. Bir peygamber nasıl imtihanlardan geçiyor sevgili kardeşlerim yani? Canını ortaya koyan peygamber, değil mi? Diyorlar ki ya burada bir tane işte bir kılıç kayıp, bunu haşa yani. Haşa ve haşa. Bunu Muhammed almıştır diyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki peygamber asla emanete hıyanet etmesi, kendinize bakın. Evet, ayet-i kerimeler tabi hilim mefhumundan başladık kıymetli kardeşlerim. Peki nedir hocam? Ayet-i kerime de peygamberin hilmiyetinden bahsediyor bize. Hilim kıymetli kardeşlerim, sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyip ileride meydana gelecek gelişmelere fırsat tanıyan insan demek. Demek ki hilimle sabır arasında, temkin arasında ve kızgınlığı def etmek arasında çok yakın bir ilgi var. Bir de kudreti olduğu halde cezalandırmayan. Ben ceza verebilirim ama yok, yapmıyorum şimdi bu cezayı. Eğer ille verilmesi gerekiyorsa onu zaman içinde tekrar değerlendirip vereceğim. Ama Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri bir cezayı daha sonra vermek için bir şeye ihtiyacı yok. Fakat insan acil olduğu için bu cezayı şimdi vermezsem bir daha veremem düşüncesini taşıyor. Onun için de anında ceza vermek istiyor hemen bir terslik olduğu zaman. Halbuki Cenab-ı Hak da kullarına karşı halim bir Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de 15 yerde Cenab-ı Hakk'ın halim isminden bahsediyor. Hep bu kelimenin yakınında da gafur kelimesi var. Gafurun halim diyor Cenab-ı Hak. Alim kelimesi var. Gani kelimesi var. Şekur kelimesi var. Yani hilmiyet demek aynı zamanda bağışlamak demek. Hilmiyet demek gerçekten müstani olmak demek yani. Hilmiyet demek yerine göre nimetlerin şükretmenin farkında olmak demek. Cenab-ı Hak bu ismin tecellisi olarak tevbeleri kabul eder. Çünkü gafurdur. Günahların bir kısmını affeder. Afüvdür. Allah'a karşı nasıl hürmet göstereceğini bilmeyenleri, kaba davranışlarını, asilerin azgınlıklarını onu öfkelendirip harekete geçirmez Cenab-ı Hak. Bu kulum isyan ediyor. Ben bunu helak eder miyim? Ederim. Ama Cenab-ı Hak öfkelenmiyor kuluna. Bakalım diyor, kulum tevbe eder, bekleyeyim diyor yani. Onun için Cenab-ı Hak halim. Sonra gerçekten Cenab-ı Hak kulunun her şeyinden de haberdar olduğu için ayet-i kerimelerde bunlar bize nakledilmiş. Diğer taraftan arz ettim ki Kur'an-ı Kerim'in 15 yerinde Cenab-ı Hak bu Halim ismini kendine izafe ediyor. 15 yerde Halim ismi geçiyor. 11'inde bizatihi Cenab-ı Hak kendisine izafe ediyor bunu. İkisinde ise İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Teala Halim sıfatıyla vasfediyor. Şuayb Aleyhisselam'ı Halim sıfatıyla vasfediyor. İsmail Aleyhisselam'ı Halim sıfatıyla vasfediyor. Demek ki ben Halim'im. Peygamberim Şuayb da Halim ve aynı şekilde bizim peygamberimiz İsmail de Halim diye Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de bir hayat ölçüsü koyuyor. Onun için de kıymetli kardeşlerim, gerçekten İslam yüce dinimiz ifrata ve tefrite düşmeden bütün itidale dayanı bir üslup gözetmeyi, bilhassa insan eğitimi ve tebliğ hizmeti gibi hizmetlerde asli bir düstur olmayı kabul ediyor. Yani bu hilim hali özellikle insan eğitiminde çok çok önemli işte. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak öyle buyuruyor değil mi yani? Bak, halim olmasaydın, yumuşak davranmasaydın, kaba sert davransaydın bunlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Onun için de özellikle insan eğitiminde, aile hayatında da, çocuklarımızın eğitiminde. Şimdi en çok ne konuşuluyor toplum ayında? Şiddet konuşuluyor değil mi? Yani şu anda toplum şiddetten muzdarip. Aile içi şiddetten muzdarip, eğitimde şiddetten muzdarip, hayatın diğer alanlarında şiddetten, mobbinglerden muzdarip bakın. Mobbing diyorlar şimdi. Yani o da işte şiddetin bir başka yönü, manevi yönü. Bakın koptukça İslam'dan böyle problemler hep yüzeye çıkıyor yani. Onun için de Allah Teala'nın kendi zatı için ifade ettiği, peygamberler için ifade ettiği bu yüce ahlakın hayatın birçok alanlarına yansıması gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tabi burada bir şey de yanlış anlaşılmasın. Az önce ifade ettik, dengeyi gözetmek gerekiyor. Ben halim olacağım deyip de isyana karşı bir tavırsızlık olmaz. Çünkü Allah'ın hukuku. Allah'a karşı gelene karşı Allah'ın haramını tanımayan, ondan sonra günahı meşrulaştırmaya çalışan kendince insanlara karşı aman ben halim olayım değil. Orada da ikaz vazifemiz var, irşat vazifemiz var. Ama bu ikaz ve irşatı yaparken üslubumuzun halim olması gerekiyor. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la Harun'u Firavun'a gönderiyor değil mi? Gideyim mi diyor ona şimdi. Ama ona yumuşak konuşun. Yumuşak konuşun. Belki sizin yumuşak konuşmanızdan bir tesir altında olur. Yani adamı hemen yargılamaya, mahkum etmeye, sen ne biçim adamsın, ne biçim firavunsun demeyin. Allah'a davet edin. Hakikaten daha çok bizim ilişkilerimizde işte ne biçim davranış diye başlıyoruz. Şöyle yapsak olmaz mı diyemiyoruz yani. Nasıl böyle yaparsın diye başlıyoruz. Aile hayatında hanım beyine diyor ki nasıl bana böyle davranırsın? Bey hanımına diyor aynı şekilde. Sen nasıl bunu kabullendirsin? Bu nasıllarla başlayınca kavgalarımız, gürültülerimiz bir türlü bitmiyor. Ama acaba şöyle yapsak gibi, bunu böyle yapsak daha güzel olmaz mı gibi o hilmiyetimiz öne çıksa elbette ki problemleri daha da çözeceğiz. Evet, sertlik sertlik getiriyor. Halbuki hilmiyet gönüller çekiyor. Onun için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani sadece ikili ilişkilerde değil, hayatın birçok alanında, gerçekten hayatın birçok alanında özellikle ticari hayatta bu noktada insanların geçimli, yumuşak huylu, bağışlayıcı olmalarını çok önemsemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyorlar ki satışta, alışta, borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah Teala rahmet etsin. Satarken de kolaylık göstersin, alırken de kolaylık göstersin. Yine Efendimiz'den burada bir iki hadis, bugün bunları bilmemiz gerekir. Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlara borç para veren bir adam vardı. Hizmetçisine şöyle derdi, darda kalmış bir fakire vardığında onu affediver, umulur ki Allah da bizim günahlarımızı affeder. Adamın gidip de borcunu almak için mafya tutma yani. Böyle bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Böyle bir şey yok İslam'da yani. E hocam alamadım ne yapalım? Merak etme alasın öyle böyle. Onun için Efendimiz böyle bir misal veriyor. Darda kalmış bir fakire vardığında onu affediver. Umulur ki Allah da bizim günahlarımızı affeder. Nihayet o kişi Allah'a kavuştu. Allah da onu affetti. Zaman zaman hani sohbetlerimde arz ediyorum. İslam toplumunda hem alıcıya hem borçluya karşı özel bir hatırlatma var. Alacaklı olana diyorlar ki eğer borçlu çok dardaysa müsamaha et biraz. Borçluya da aman bak ölüverirsin. Cenaze namazını kılınırken herkes durur. Çünkü Resulullah borçlu insanların önce borçlarını ödetti. Namazını öyle kılardı. Sen bir an evvel borcunu ödemeye bak. Borçluya bir an önce borcunu öde diye İslam sıkıştırıyor. Alacaklıya da ya biraz insaf et yani. Adamcağız dardaysa kolaylık göster. Peki kapitalist sistem ne yapıyor? Kapitalist sistem diyor ki buzdolabına kadar alırım. Gözünün yaşına bakmam. Atarım sokağa diyor. Ödeseydi borcunu. Borç da ne yapıyor? Oo ben diyor ne çareler bulurum diyor. İmza inkarı yaparım diyor. Kaybolurum ortadan diyor. Malımı başkasına devrederim. Ben de çare çok diyor. Yeter ki ben ödememeye karar vereyim. Peki Allah'ın huzuruna varınca ne olacak? Alacaklı merhametsizlikten, borçlu da evet kul hakkından sorumlu olacak. Onun için dünya İslam'a muhtaç kıymetli kardeşlerim. Dünya İslam'ın güzelliğine muhtaç. İslam'ı bulmadıkça da kavgası, gürültüsü, kendi nefsi adına bulduğu çareler ona yetmeyecek yani. Yine bir diğer hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntıda olanlara, borçlulara vade veren veya alacağından da vazgeçen kişiyi Allah Teala hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirir. Fakat borç verenlerin de bu fazilet haline mukabil borç alanların da bu müsamahakar davranışı istismar etmemesi gerekir. Zira borç hususu o kadar mühimdir ki Allah Resulü namaz kılınmak üzere bir cenaze getirildiği zaman ilk olarak borcu var mıydı diye sorardı. Varsa borcunu ödettirir, sonra namazını kılar, şayet borcu ödenmezse de namazını kılmazdı. Lokman Hakim şöyle diyor, evladım üç şeyle bilinir. Hilim hali gadap halinde. Öfkelendiği zaman kendini tutabiliyor musun, tutamıyor musun? Yani hilim denilen şey uyumuşaklık, öfkelendiği zaman çıkar. Yoksa ben yumuşağım, ben hilim sahibi. Bakalım bir öfkelen de o zaman görelim senin hilmini var mı yok mu? Sonra şecaat harp meydanında bulunur. Ben çok cesurum. Git bakalım bir gaziye de cesaretini görelim. Cesur musun, değil misin? Kardeşlik de ihtiyaç anında. Ben çok seviyorum arkadaşlarımı. E peki ihtiyacı olduğu zaman ortadan kayboluyorsun. O kardeşlik değil. Evet. Hilim, gadap anında, şecaat, harp meydanında ve kardeşlik de ihtiyaç anında belli olur diye çok güzel bir not koymuş buraya. Dolayısıyla bütün hasletler gibi hilim ve müsamahanın da bir ölçüsü olmalı. Biraz önce ifade ettiğim bu hususu. Yumuşak huylu olmak için zulme boyun eğmek, ilahi kanunların ihlaline müsamaha ile yaklaşmak da asla doğru değildir. Evet, zulme de boyun eğmek gibi bir hakkımız yok kıymetli kardeşlerim. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakikaten bu noktada çok müstesna özellikleri var inşallah. Bunları yine bu kitaptan belirli bölümlerini okumaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alacağını istedi. Bunu yaparken de sert davrandı. Resulullah Efendimiz borçlanıyor demek zaman zaman. Niçin borçlanıyordu peki peygamber yani? Çok mu masrafı vardı? Hep ümmeti için borçlanıyordu yani. Evinde günler geçiyordu da evinde sıcak bir yemek pişmiyordu peygamberin. Ama hücre-i saadetten çıkıp da bir sahabesini aç gördüğü zaman peygamberine gidip bir yerden borç bulup onu yedirmeye çalışıyordu yani. Hep başkası için borçlanıyordu peygamber efendimiz. Kendi ihtiyaç için borçlanmadı herhalde Allah'ın Resulü. Hep ümmet için borçlandıyız. Ama borçlanıyordu demek efendimiz de. Bir bedevi Resulullah'a gelerek alacağını istedi. Bunu yaparken de sert davrandı. Hatta borcunu ödeyinceye kadar seni rahat bırakmayacağım dedi. Ashab-ı kiram bedeviyi azarlayıp yazıklar olsun sana. Kiminle konuştuğun farkında mısın dediler. Ya bir peygamberle konuşuyorsun. Tamam alacaklısın ama böyle kaba ve sert davranmaya durumunda mısın yani? Fakat adam yine de ben hakkımı talep ediyorum dedi. Efendimiz ashabına sizler niçin hak sahibinden yana değilsiniz buyurdu. Ya sahabe de ne konuşuyorsun diye adamı azarlamak istiyorlar. Efendimiz diyor ki ya adam haklıymış madem bak alacağını istiyor. Niye onun tarafında değilsiniz? Havle binti Kays diye bir hanım var. Demek ki onda imkan olduğunu biliyor Resulullah Efendimiz. Bir sahabesine diyor ki ya gidin diyor Havle Hanım'a bir ricada bulun. Bak bu adam alacağını almaya gelmiş. Ödeyelim borcunu. Bu da böyle kaba kurtulmaktan kurtulsun. Peki o zatı gönderiyor Havle Hanım'a. Buyuruyor ki sizde kuru hurma varsa bu zatın borcunu ödeyelim. Hurmamız gelince de biz sana borcumuzu öderiz. Havle radıyallahu anha. Hay hay babam anam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Kadın Resulullah'a borç verdi. O da bedeviye borcunu ödedi. Bir de yemek ikram etti. Bedevi, borcunu güzelce ödedin. Allah da sana mükafatını tam olarak versin diye memnuniyetini ifade etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bunlar Yani borcunu hakkıyla ödeyenler insanların en hayırlılarıdır. İçindeki zayıfların incitilmeden haklarını alamadığı bir toplum iflah olmaz dedi. Evet, zayıfların haklarını incitilmeden, kırılmadan alamadığı bir toplum iflah olmaz. Bunun gücü yok. Aman biz beceriz işimizi değil. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte hilmiyetinin müstesna örneklerinden biri bu. Yine biliyorsunuz bir Enes'i var Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne 10 yaşında emanet edilen, 18 yaşına kadar sevgili Peygamberimizin yanında kalan o aziz sahabi diyor ki, ben Resulullah'ın ellerinden daha yumuşak olan ne bir atlasa ne de bir ipeye dokundum. Ya Allah Resulü'nün elinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeye dokundum. Allah Resulü'nün kokusundan daha hoş bir koku da asla koklamadım. Efendimiz'e tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile üf demedi. Yaptığım bir şey sebebiyle niçin böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir iş sebebiyle de bir kez bile şöyle yapsan olmaz mıydı deyip de beni azarlamadı Allah'ın Resulü. Evet, bir peygamber yani. Evet, 8 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukla iş görüyor. Öyle değil mi yani? Zor belki. Tabii Hazreti Enes Efendimiz de çok zeki bir insan. Efendimizin bir dediğini iki etmemeye çalışıyor ama netice küçük yaşta bir insan. Sokağa çıkıyor, arkadaşları oyun oynuyor. O da unutuyor, dalıyor mesela. Resulullah Efendimiz'in söylediğini. Veya biraz sonra giderim diyor. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya gel bakalım ben seni nereye göndermiştim? Sen ne yapıyorsun burada filan? Demiyor. İşte çocuklarımız için müstesna bir örnek. Yani bizler için çocuklarımızın terbiyesinde. Çağırıyor Enes diyor. Hani bir iş var diyor. İstersen bir onu yap gel bak diyor yani. Böyle bir peygamber. İşte Allah Resulü kendisine 10 yaşında emanet edilen Hazreti Enes'i hal ve davranışlarıyla böyle terbiye ediyordu. Tasavvuftaki terbiye metodu da bu şekildedir. İnsan şahsiyet ve karaktere hayranlık duyar. Hayran olduğu kimseyi de taklit eder. Çünkü taklit meyli insanoğlunun yaratılışındaki en köklü temayüllerden biridir. Kimi hayranlık duyuyorsa onu taklit etmeye başlar. O zaman taklit edilecekleri iyi seçmek lazım anneler babalar olarak. Her gün ekranlarda çocuk böyle taklit edilmeyecek insanları seyrediyorsa farkında olmadan onları taklit etmeye başlar. Ama gerçekten taklit edilmesi gerekenleri ne bileyim işte 571'de bir güneş doğdu diye kendi yaşında ilahi söyleyenleri çocuk seyrediyorsa bu defa artık evde ona dönmeye başlar. O bakımdan gerçekten hem kendi önümüze hem de çocuklarımızın önüne koyacağımız modeller çok çok önemli değerli kardeşlerimiz. Yani insandaki en önemli fıtri özelliklerden birisi taklit özelliğidir. Burada yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bir rivayet var. Gerçekten bu da çok çok önemli, kıymetli kardeşlerim. Bahri Kainat Efendimiz yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, bazı sahabilerle Cennetül Bakî mezarlığına bir cenazeye gidiyorlardı. Peygamber Efendimiz cenaze namazını kıldırdıktan sonra Zeytün-i Sane ona yaklaştı. Mübarek sırtındaki cübbesini var gücüyle çekti. Onun neden böyle yaptığını henüz anlayamayan Allah Resulü bir yere düşen cübbeye bir de Zeyd'in asık suratına hayretle bakarken Zeyd önceden tasarladığı şekilde konuşmaya başladı. Borcunu ödeyemeyecek misin ya Muhammed? Siz Abdülmuttalib oğulları zaten borçlarınızı hep geciktirirsiniz dedi. Halbuki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'den aldığı borcun vadesi de henüz dolmamıştı. Hadiseyi anlatan Zeyd sonra diyor ki, bu sırada dönüp Ömer'e baktım. Öfkesinden sadrının körük gibi kabarıp indiğini görünce yüreğim ağzıma geldi. Ben böyle yaptım ama bu Ömer benim işimi görür şimdi. Ömer ya radıyallahu anh, Resulullah'ın yanında. Ömer yüzüme sertçe bakarak, ey Allah'ın düşmanı, sen bu sözleri Resulullah'a mı söylüyorsun? Ona hem saygısız davranıyor, hem de edepsizce konuşuyorsun ha? Onu peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, şayet Resulullah sana borçlu olmasaydı, senin kafanı keserdim dedi. Yani şimdi borçlu olduğu için de, hani borcunu istiyorsun. Başka türlü böyle bir şey yapsaydın, senin kafanı keserdim diye haykırdı. Bir Yahudi'nin Allah'ın Resulüne hakaret etmesine dayanamayan Hazreti Ömer'in gadaplandığını gören Efendimiz, ona gülümseyerek, sakin ol Ömer, şu anda hem ben hem de bu şahıs senden daha farklı bir davranış beklemekteyiz. Bak ben de senden farklı bir davranış bekliyorum, bu adam da senden farklı bir davranış bekliyor. Ne bekliyor ya Resulallah? Sen bana borcumu güzel bir şekilde ödememi söylemen gerekir. Ona da alacağını daha uygun bir dille söylemesini tavsiye etmeliydin. Demeliydin ki ya ben Allah'ın Resulüyüm ama sen bana ya Resulallah şu adamın borcunu ödeyelim demeliydin. Adama da dönüp ya Allah'ın Resulü'nden alacağın var bak senin. Niye bu kadar Efendimizin ta cübbesini çekiyorsun ki yani? Böyle mi olmalı? Gerçi borcun vadesinin dolmasına daha 3 gün var ama hadi sen kalk ona borcumu öde. Kendisini korkuttuğun için de bir miktar da fazla ver. Resulullah Efendimiz'in ahlakı bu işte. Adamı korkuttun diyor. Biraz fazla ver bari. Hem borcu ödeyelim hem de adamı korkuttuğumuz için bunu Yahudi'ye yapıyor Efendimiz Aleyhisselam yani. Zeyd alacağını fazlasıyla tahsil ettikten sonra Hazreti Ömer'e şu itirafta bulundu. Bak ya Ömer, Resulullah'ın yüzüne her baktığımda peygamberlik alametlerinin tamamını onda görüyordum. Fakat onda bulunması gereken 2 hususiyete sahip olup olmadığını da bugüne kadar anlamamıştım. Ne arıyordun peki? Acaba kendisine karşı kaba saba davrananları bu peygamber affeder mi? Kendisine yapılan kabalıklar arttıkça onun hilmi ve müsamahası da onu nispetle artıyor mu? İşte ben bugün onu denedim, kendisinin beklenen peygamber olduğuna iyice kanaat getirdim. Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i de peygamber olarak kabul ettiğime, malımın yarısını da ümmeti Muhammed'e sadaka olarak bağışladığıma sen şahit ol Ömer dedi. Zeyd'in Müslüman olmasına son derece sevinen Ömer radıyallahu anh ona şöyle ikaz etti. Malını bütün Müslümanlara getiremezsin. Bazılarını bağışladığını söyle. Zeyd haklısın dedi. Malımın yarısını bazı Müslümanlara bağışlayayım. Diğer kısmı da yine evladı iyalime kalsın dedi. Hakimin müstedrekinde bir hikaye anlatmıyoruz kıymetli kardeşler. Tarihin ibretli sahnelerine konuşuyoruz. Evet. Bunlar bizim gerçekten faziletler medeni diye ifade ettiğimiz bu büyük medeniyetin güzellikleri. Onun için İslam'ın güzelliklerini kendi hayatımıza taşımaya gayret etmeliyiz. Ebu Derda Hazretleri bir gün şehri dolaşırken halkın bir günahkara ağır sözlerle hakaret ettiklerine şahit olmuş sahabi. Demiş ki, siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz onu oradan çıkarmaz mısınız? Oradaki çıkarız dediler. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, o halde kardeşinize ağır sözler söylemeyin, size afiyet veren Allah'a hamd edin dedi. Peki onlar da siz bu günahkara kızmıyor musunuz dediler. Görüyorsun adamın halini. Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş bulunan güzel sahabi bu suale şöyle cevap verdi. Ben onun kendisine ve şahsiyetine değil günahına kızıyorum. Biz günaha düşmanız. Günahkara değil. Günahkarı o çukurdan çıkarmak vazifemiz. Günahı terk ettiğinde o yine benim kardeşimdir dedi Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim merhamet, şefkat, muhabbet gibi güzel hasletlerin neticesi olan hilim ve müsamaha insanlarla muaşerette mühim esaslardandır. Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi, Peygamber Efendimiz'in de tabiatı asliyesidir. Evet, bu zamanda belki böyle nefislerimizin yukarıya doğru çıktığı, enelerimizin çok büyüdüğü zamanda böyle güzel ahlaklarla bezenmek biraz zor ama zoru yapmak da elbette ki Müslümanın ana vasıflarından biri olmalıdır. Değerli kardeşlerim, bir de her sohbetimizde bizim işte bütün bu güzellikleri yaşayan Allah dostlarından, altın silsilenin büyüklerinden bir iki güzelliği sizlerle paylaşıyorduk. Bugün de altın silsilenin 11. halkası Muhammed Arif Rivgeri Kadesullahu Sirrahul Aziz Hazretlerinden birkaç güzel sözü inşallah burada paylaşmış olalım. 1237 yılında vefat etmiş, yani daha Osmanlıların kurulmadığı bir dönemde, beylikler dönemi diyelim. Hani bu tarihleri şunun için naklediyorum. Böyle zihnimizde bir şey oluşsun, bir zaman tüneline gidelim. Yani 1071'de Anadolu topraklarına girmeye başlamışız. Ama o tarihlerde Orta Asya'da da bu Allah dostları böyle İslam'ın güzelliklerini yaşıyorlar. 1237 vefatı. Diyor ki, tarikatın başlangıcı, saadeti, anahtarı ve dinin emri tevbe ve huşu içinde Allah Teala'ya iltica etmektir. Tevbe bir müminin en mühim verdiğidir. Ama tevbelerimiz tevbe olmalı. Nedir tevbe hocam? Et-tevbe en-nedame. Tevbe dediğimiz şey tamamen bir pişmanlıktır. Yani insanın yaptığına pişman olması. Yoksa yaptığından bir türlü vazgeçmiyor ama diyor ki ben tevbe ettim. Yok. Tevbe gerçekten pişmanlık demektir tam manasıyla. Arif o kişidir ki Allah'ın verdiği her nefeste kalbini tam olarak Allah'a versin ve bu hal ta son nefesine kadar devam etsin. Yani hiçbir nefesini Allah'tan gafil olarak almasın. Evet. Her nefesi Hakk'ın ikramı olarak alıp verdiğini bilsin. Aynı zamanda onun bu hali de insanlardan saklı kalsın. Gösterişte yapmasın. Diyor ki yine Hazret, boynuna ağır yüklenmiş bir kuş düşünün. Bu kuş hiç uçabilir mi? Bunun gibi salikte de dünya bağlılığı çok olursa o da Allah'a doğru kanat açamaz, talep vadisinde adım atamaz. Yani bütün düşüncesi dünya olursa bir insanın aynı boynuna yük yüklenmiş bir kuş gibidir ki manevi alemlerde onun uçması mümkün değildir. Allah Teala'nın sanatını temaşa ve tefekkürle meşgul olmak imanın anahtarlarındandır. Allah Teala'yı görmek istiyorsan onun sanatını ibret ve hikmet nazarlarıyla müşahede et. Önce bir kendinden başla. Şöyle eline okumaya başla, gözünü oku, aklını oku, yürüyüşünü oku, nefes alışını oku. İlahi sanatı senin üzerindeki halini gör. Daha sonra etrafa bak, aya bak, yıldızlara bak, güneşe bak. Şu kainatı bir oku. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın nasıl vasıl olacağını bu şekilde idrak etmeye gayret et. Onun için kıymetli kardeşlerim, hem zahiri okumalarımız hem batini okumalarımız ciddi manada bizim ana gündemimiz olmalı. Kendimizden başlayarak. Çünkü İslam'ın ilk emri oku. O ilk emri okurken de hemen arkasından İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla şu bütün yaratılanları bir okumaya bak. Yaratılan ne varsa çiçek, böcek, hayvanat, nebatat, cemadat hepsini bir oku. Okudukça da elbette ki bu okuma seni Allah'a götürmeli. Okuyup da Allah'a götürmüyorsan ya doğru okumuyorsun veya yanlış şeyler okuyorsun. Evet. Okudukların seni Allah'a götürmüyorsa güzel okumuyorsun veya okunmaması gerekenleri okuyorsun ki seni Allah Teala'ya götürmüyor. Cenab-ı Hak okunan şu güzel ezanlar hürmetine, bu ilahi davet hürmetine her şeyi yerli yerinde yapmaya bizleri muvaffak eylesin kıymetli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.